Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'in 33. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde vücudumuzun yağ yakma ve yağ depolama süreçlerinden bahsetmek istiyorum. Leptin, grelin, glikagon, insülin gibi hormonlar vücudumuzda nasıl işlev gösteriyor? Bu hormonların vücudumuzda optimal bir şekilde salgılanması için yapmamız gereken şeyler neler? Vücudumuzdaki fazla kilolardan nasıl kurtulabiliriz? Yağ yakımını nasıl maksimum seviyelere çıkarabiliriz? Bunların hepsinden bahsedeceğiz bu bölümde. Aynı zamanda aralıklı oruç tutmanın yağ yakımıyla olan ilişkisinden de bahsedeceğim. Sen de aldığın kilolardan bilinçli bir şekilde kalıcı olarak kurtulmak istiyorsan bu bölümü kaçırma. Bu bölümde konuşacağım konseptleri anlamak gerçekten benim uzun zamanımı aldı. İnsülin nedir, vücutta nasıl salgılanır, yağ yakımına etkisi nedir? Bunları anladıktan sonra hem kendime hem de etrafımdaki insanlara, çalıştırdığım insanlara çok daha fazla faydam dokundu. Ve bu konular biraz da medikal konular olduğu için doktorlardan dinlediğinizde çok fazla terim kullanıyorlar. Anlaşılması zor, karmaşık hale geliyor biraz. Ben de tıpkı diğer bölümlerde yapmaya çalıştığım gibi karmaşık konuları biraz daha basitleştirerek anlaşılır hale getirmeye çalışacağım bu bölümde yine. Bu bölümde konuşulanları anladığınızda vücudumuzdaki yağ yakım sürecini çok daha iyi anlamış olacaksınız. Fazla kilolarınızdan kurtulmanız için her bölümde farklı farklı konu başlıkları altında bilmeniz gerekenleri açıklıyorum. Bu bölümde o bölümlerden biri. Anlamadığınız noktaları videonun altına soru olarak bırakabilirsiniz. Bu podcast'i sesli olarak yürüyüş yaparken, araba kullanırken vesaire dinliyorsanız ikinci, üçüncü kez dinlemenizi tavsiye ederim. Her dinlediğinizde bu konular aklınızda daha da kalıcı olacaktır. Ayrıca bölüm notlarında her zamanki gibi konu başlıklarının zamanlarını not aldım. Bölüm notlarını inceleyerek istediğiniz zamana gidebilir, istediğiniz sorunun cevabına ulaşabilirsiniz. Bizim fiziksel görünümümüzü belirleyen 4 ana konu var. Beslenme, genetik yapımız, makrobiyom, bunun detaylarına geleceğim ve yaşam tarzımız. Yaşam tarzı derken neyi kastediyoruz? İşte egzersiz, uyku, nasıl yatıyorsun, nasıl kalkıyorsun, nasıl bir hayat tarzın var, ne kadar aktifsin, hangi işte çalışıyorsun, alışkanlıkların vesaire. Beslenme ve genetik zaten adı üstünde. Mikrobiyom dediğimiz şey de bizim bağırsaklarımızda bulunan bakteri profili. Bu bakteri profili yüzyıllardır süregelen bir şekilde gelişiyor. Hepimizin bağırsağında iyi ve kötü bakteriler var. Bu bakterilerin görevi bizim ağzımızdan soktuğumuz besini bağırsaklarda sindirerek, parçalayarak vücudumuzun onu absorbe etmesini sağlamak. Bakteri deyip geçme, vücudumuzdaki besinlerin, ağzımıza soktuğumuz her besinin sindirim kalitesi doğrudan bu bakteri profiline bağlı. Sadece sindirim de değil, aynı zamanda domino efekt olarak bunların etkisi var vücudumuzda, değil mi? Vücudumuza giren besini sindirdiğimizde ne oluyor? Belli başlı mikro ve makro besinler kana karışıyor. Daha sonra bu aldığımız besinler sayesinde fonksiyon gösteriyoruz. Ruh halimiz, modumuz, enerjimiz doğrudan bunlara bağlı olarak değişiyor. Bu yüzden aslında sen bir besini sindiremediğinde, sindirim sıkıntısı yaşadığın zaman sosyal ilişkilerin bile bundan etkileniyor. Modun, enerjin, hareket kabiliyetin, belki antrenman yapmak istemiyorsun, daha da tembelleşiyorsun, daha ters davranıyorsun etrafındaki insanlara vesaire. Ve en önemlisi, hani insanların, toplumun en önem verdiği şeylerden bir tanesi de dış görünüşümüz. Bakteri profilin yeteri kadar çeşitli değilse ya da bakteri profilin gönderdiğin besinle uyumlu değilse, yani gönderdiğin besinleri sindirebilecek kapasitede, çeşitlilikte bir bakteri profilin yoksa ya da midene sürekli inflamasyona sebep olacak sağlıksız besinleri, yağda kızarmış vesaire gönderiyorsan, vücudun etkili bir şekilde sindirim sürecini tamamlayıp o besinlerden alması gereken mikro ve makro değerleri kana etkili bir şekilde karıştıramayacağı için biraz sonra bahsedeceğim hormonlarında dengesizlikler oluşmaya başlayacak. İşte çok fazla insülin salgılayacaksın. Ondan sonra vücudun çok fazla yağ depolamaya başlayacak. Yağ yakamamaya başlayacaksın. Bunun sonucunda da hareket kabiliyetin vesaire azaldığında kas kütleni kaybetmeye başlayacaksın. Ve hormonal kapasiten daha da bozulacak derken bu bataklığa girdiğin anda fiziğini tekrardan düzeltmek gerçekten çok zor hale gelecek. Şimdi bu bağırsaklarımızdaki bakteri profili sabit değil. Bizim yediğimiz besine göre çeşitlilik gösteriyor, adapte oluyor. İşte özellikle günümüzde çok yaygın olan tatlandırıcılı, şekerli içecekler, gazlı içecekler bu bakteri profilini en çok değiştiren, basit, çok sık kullanılan gıdalardan bir tanesi. Zaten Amerika'da şu an obezitenin yaklaşık %70'lere ulaşması, ya bu çok ciddi bir rakam. Her 10 insandan yaklaşık 6-7'si obeziteyle karşı karşıya. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi işte o fast food kültürünün, pakete giren gıdaların, şekerli, abur cuburların, işte gazlı içeceklerin çok fazla yaygınlaşması, çok ucuz hale getirilmesi piyasada. Dolayısıyla doğal besinlerin yerini uzun vadede almış bulunuyor bu besinler. Doğal besinlerden ziyade sürekli bu besinleri tüketir hale geldik. Şöyle bir geriye dönüp bak mesela. En son ne zaman pakete giren gazlı bir içecek yedin içtin? Çok büyük ihtimalle geçtiğimiz bir hafta içinde pakete giren şekerli bir şey ya da işte tatlandırıcılı, gazlı herhangi bir içecek mutlaka midenden geçmiştir. Şimdi bu tarz besinler, doğal olmayan herhangi her türlü besin bizim bakteri profilimizde çeşitlilik gösteriyor. Biz doğduğumuzda belli bir bakteri çeşitliliği var zaten. Bu çeşitlilik bize annemizden, annemize yine annesinden, atalarımızdan böyle yıllar boyunca süre gelen bakteri profili. Zaten genetik hastalıkların falan nesilden nesile taşınması da aynı bu şekilde oluyor. Doğar doğmaz zaten ilk başta anne sütüyle besleniyorsun. Sonra anne sütünün aracılığıyla çeşitli bakterileri sütten alıyorsun. Bir süre sonra mamaya başlıyorsun. İşte ailende ne yeniyorsa sofrada onları yemeye başlıyorsun. Sana yediriyorlar, senin herhangi bir iraden yiyeceğin besini seçme gibi bir opsiyonun yok. Daha sonra belli bir yaşa kadar kendi yemeğini kendin seçene kadar ailenin sana vermiş olduğu, ailenin de yaşam stili nasılsa artık, yani sağlıklı beslenen bir aile de olabilir, sürekli fast foodla, abur cuburla, şekerli içeceklerle beslenen bir aile de olabilir, ona göre senin bakteri profilin çeşitleniyor. Zaten bazı çocukları görürsün, böyle sağlıksız ailelerin çocukları da küçük yaşlarda obez olarak büyüyorlar. İşte bizde kilo alma genetik, ne su içsek yarıyor falan gibi söylemler de duymuşsundur. Tamam, belki bir kısmı genetik olarak geliyor ama çok büyük bir kısmı senin yaşam tarzın. Doğduğundan bu yana nasıl besleniyorsun? Vücudun ona göre adapte oluyor. Zaten mesela böyle memleketinde, ailesinde işte büyümüş, daha sonra yurt dışına gitmiş insanların yurt dışına çıktıklarında hızlı bir şekilde kilo almaya başladıklarını görürsün. Sindirim kaliteleri düşer. Vücut tükettiği besini etkili bir şekilde sindiremediği için insülin direnci artar ve vücut hızlı bir şekilde yağ depolamaya başlar. Aslında baktığın zaman burada en önemli kurallardan bir tanesi şu oluyor. Sen doğduğundan bu yana çocukluğunda beslendiğin şeyler neyse, işte et yiyorsundur, tavuk yiyorsundur, ondan sonra bulgur, patates, ailende işte çorba falan ne pişiyorsa artık. Bunlarla beslendiğin sürece vücudunun sindirim kalitesi çok yüksek ihtimalle iyi olacaktır. Çünkü vücudun zaten hali hazırda bu tarz besinlere karşı adapte olmuş, ona göre bir bakteri profili geliştirmiş durumda. Ama sen bu besinlerden farklı şeyler yollamaya başlayınca, tatlandırıcılar, pakete girmiş gıdalar, ağır yağda kızarmış besinler, bu maddeler vücuda yabancı olduğu için vücut direnç gösteriyor, sindirmekte zorlanıyor. Bunun sonucunda da hızlı bir şekilde yağlanmaya başlıyor. Zaten şunu hissetmişsindir, mesela böyle abuk subuk bir yemek yedikten sonra bir şişkinlik oluşur. Sürekli işte böyle geğirmeye başlarsın, miden ağzına gelir, mide asidin yükselir. Ve o besin sanki hani midene oturur, onu sindiremezsin. O şişkinlik hiçbir zaman gitmez karnından. İşte bu, o besini etkili bir şekilde vücudunun sindiremediğini, o içerideki mikro ve makro besinleri kana dahil edemediğini gösteren bir durum. Vücudumuz bu tarz sinyalleri bize veriyor, fakat bunların ne anlama geldiğini anlamak gerekiyor. Günümüzde teknoloji o kadar fazla gelişti ki artık dışkı testiyle senin bakteri profilini ortaya koyup ona göre, senin bakteri profiline göre spesifik bir beslenme programı öneriyorlar sana. Senin midendeki bakteriler bu tarz besinlere daha alışkın, sindirme ihtimali etkili bir şekilde, vücudunun onu absorbe etme ihtimali daha yüksek. Bu tarz beslendiğinde kilo verme ihtimalin, kas yapma ihtimalin dolayısıyla daha yüksek şeklinde dışkı örneğinden sana beslenme programı verebiliyorlar. Aynı şekilde glikoz monitörler var. İşte koluna yapıştırıyorsun. Para büyüklüğünde ince bir metali var, derinin altına giriyor. Daha sonra telefonun uygulamasını indiriyorsun. Her belli bir saat aralığında telefonunu o metal para şeklindeki cihaza okutarak uygulamadan kan şekerini anlık olarak takip edebiliyorsun. Hangi besine nasıl tepki veriyor vücudun? Bunu görebiliyorsun. Bu mükemmel bir teknoloji. Sana nasıl yardımcı oluyor bu? Yediğin besine vücudun nasıl tepki veriyor? Hangi besinleri yediğinde yağlanma ihtimalin daha yüksek, hangi besinleri yediğinde sindirip enerji olarak kullanabilme, vücudunun bunu absorbe edebilmesi daha yüksek, bunları görmüş oluyorsun. Dolayısıyla beslenme programını kendine göre spesifik olarak şekillendirmiş oluyorsun. Burada herkes için iyi bir diyet yok. Yani A diyeti herkes için iyidir diye bir şey yok. Zaten o yüzden sen komşundan, televizyondan, oradan buradan, sosyal medyadan duyduğun diyeti takip ettiğinde onda yarıyor, sende yaramıyor. Çünkü hepimizin bakteri profili farklı. Yaşam stili, genetiği farklı. O yüzden bunu senin kendin bulman gerekiyor. Kendin için en iyi yöntemi kendin belirlemen gerekiyor. Tabii bunun çok daha detayları mevcut. İşte makro hesaplaması yapıyorsun, hormonal test yapıyorsun, bütün hormonların seviyesini görüyorsun, herhangi bir eksiklik, düzensizlik var mı? Ona göre belki belli başlı besinler vücudunda eksik, onları sokmaya çalışıyorsun. İşte potasyum, magnezyumu, vitamin A'sı, B'si, D'si, B12'si vesaire. Belki östrojenin, testosteronun düşük, tiroid bezlerin belki yeteri kadar çalışmıyor ya da çok fazla, gereğinden fazla çalışıyor. Bu hormonlarında oluşan herhangi bir dengesizlik senin yağ yakımını, kas yapımını direkt olarak etkiler. Bunun için hormon testi yapmak şart, fakat senin elinden gelen, yapabileceğin birçok şey var. Düzenli olarak uyuyarak hormonlarını mükemmel bir şekilde dengeleyebilirsin. Egzersiz yaparak, kan dolaşımını hızlandırarak kanındaki toksik maddeleri dışarı atabilirsin. Aynı zamanda bahsettiğim yöntemleri kullanarak glikoz monitör, işte dışkı testi, bakteri profili, daha sonra senin zaten biliyorsun hani küçüklükten bu yana hangi besinlerle beslendiğini. Bu tarz besinleri, doğal besinleri tercih ederek sindirim kaliteni arttırabilir, yağ yakımını direkt olarak hızlandırabilirsin. Aynı şekilde BCA'nın, pre-workout'un, protein tozunun içinde bulunan tatlandırıcılar da bağırsak profilimize iyi gelmiyor. Tabii ki belli ölçüde hani bunları kullanmamız kaçınılmaz, hayatımızın diğer alanlarında da. Fakat bunun farkında olarak mümkün olduğunca minimale indirmek şart. Ben uzun süre 3-4 yıl boyunca antrenmanlarımda sürekli BCA kullanıyordum. İşte yaklaşık 1 litrelik, 1,5 litrelik suyun içine bir ölçe katarak her set arasında işte yudumluyordum. O zamanlarki inanç sistemim işte antrenmanda BCA'yı kullanmazsan işte hızlı toparlanamazsın, kas kaybedersin uzun süreli antrenmanlar yaptığında vesaire vesaire gibi şeyler düşünerek supplement şirketlerinin pazarlama stratejilerine kanarak sürekli olarak antrenmanlarda BCA içiyordum. Daha sonra bir gün bırakmak istedim. İşte okudukça, araştırdıkça aslında BCA'nın çok da bir numarası olmadığını, hani benim buna psikolojik olarak bağımlı olduğumu fark ettim ve yavaş yavaş antrenmanlarımdan çıkartmak istedim. Fakat ilk birkaç hafta hani kullanmayı bıraktığımda gerçekten ciddi anlamda böyle antrenmanlarda bir enerji düşüklüğü hissetmeye başladım. Vücudum o tatlandırıcıya o kadar fazla alışmıştı ki kan şekerimin buna adapte olması uzun zaman aldı. Yaklaşık 2-3 hafta boyunca antrenmanlarda enerjim düştü. Hatta bir süre BCA yerine böyle şekerli limonata tarzında bir şey alıyordum yanıma. Antrenmanlarda onu yudumluyordum. Ve zaten aynı etkiyi verdiğini çok çabuk bir şekilde gördüm. Yani olay BCA'da, amino asitte değildi. Olay tamamıyla aldığım şekerdeydi. O enerji gelme hissi tamamıyla şekerle alakalı. Bir süre işte bu tarz kendi tatlandırıcılarımla, işte limonatayla, ondan sonra ballı suyla vesaire çeşitli şeyler denedim. Devam ettikten sonra onu da yavaş yavaş kestim ve vücudumu artık herhangi bir şekere maruz kalmadan antrenmanı tamamlayabilecek hale getirdim. Uzun zaman aldı ama vücudum gerçekten buna ciddi anlamda bağlanmıştı. Ve bunu bıraktıktan sonra antrenmandan sonraki iştahımın çok daha fazla arttığını gördüm. İnsülin hassasiyetimin çok daha fazla arttığını gördüm. Vücudum antrenmandan sonra yediğim besinleri çok daha kolay bir şekilde sindirebiliyordu. İnsülin hassasiyetinin vücutta nasıl çalıştığının detaylarından biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi yağ baktığın zaman aslında katı bir madde değil. Vücudumuzdaki yağ sıvı bir madde. Bunu hemen şöyle düşünebilirsin. İşte tavada, tencerede bir yemek yaptığında, yağlı bir şey yaptığında o soğuduğu zaman ne oluyor? İşte yağ böyle biraz daha katı hale gelmiş oluyor ama ısıttığın anda tekrar sıvı hale geliyor. Aynı şekilde bizim kanımızda hareket eden yağ da sıvı bir şekilde, sıcak olduğu için. Şimdi bu yağ hücreleri enzimler tarafından parçalanarak enerjiye dönüştürülüyor vücutta. Peki bu enzimleri ne kontrol ediyor? Enzimleri de hormonlar kontrol ediyor. Yani hormon enzime haber salıyor. Enzim yağı parçalayarak enerjiye dönüştürüyor. Bu şekilde biz de fonksiyon gösteriyoruz. Şimdi yağ yakım sürecinde görevli olan ana hormon insülin. Ana enzim lipase diye bir enzim. İsmi çok önemli değil. Yağ hücreleri de vücudumuza aldığımız şeker. Değil mi? Hani sen yağ yediğinde vücudunda, kanında yağ artmıyor. Şeker de yağ dönüşebiliyor vücutta. İşte sen ekstra karbonhidrat yediğinde, basit şeker yediğinde vesaire. Glikojen, yani karbonhidratın temel yapı birimi, glikoz, paketlenerek enerji olarak depolanıyor vücutta. Çok fazla şeker varsa kanda, bunlar yağ olarak depolanıyor. Bir kısmı kasımızda enerji olarak kullanılıyor. Çünkü kaslar çok fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor, glikojene ihtiyaç duyuyor. O yüzden zaten kas kütlenin fazla olması senin yağlanmanı engelliyor. Bir kısmı da karaciğerde depolanıyor. Şimdi tekrardan hormona gelecek olursak, bu yağ yakım sürecinde sorumlu olan hormon insülin. İnsülin ne zaman salgılanıyor vücutta? Biz herhangi bir şeker yediğimizde, şeker derken sadece basit şekeri kastetmiyorum, karbonhidrat işte, patates, pirinç, ekmek neyse bunu yediğin zaman vücudunda insülin artmaya başlıyor. İnsülin arttığı anda vücut yağ yakımını durdurur. Yağ yakamazsın çünkü insülinin artması demek kandaki şekerin fazla olduğu anlamına gelir. Kanda zaten yeteri kadar şeker, enerji varsa vücudun yağ yakmaz. Yağ depoda ya, depodan kullanmaz. Zaten hali hazırda bir sürü enerji var kanda. Bu yüzden sen bir şey yediğin anda insülinin yükseliyor, kan şekerin yükseliyor. Bu yükseldiği anda vücudumuzda belli başlı yağ yakım enzimleri, işte lipase mesela, fonksiyon göstermemeye başlıyor. Dolayısıyla yağ yakamıyoruz. Bizim yapmamız gereken şey ne? Vücudumuza soktuğumuz şekeri etkili bir şekilde enerji olarak kullanmak, değil mi? İlk önce bu şekerden kurtulmamız lazım. İnsülinin aşağı inmesini sağlamamız lazım ilk başta. Tekrar yağ yakmak istiyorsak. O yüzden zaten düşük karbonhidratlı diyetler takip ettiğin zaman insülinin çok fazla yükselmiyor. İşte yüksek proteinli beslendiğinde, yüksek lifli beslendiğinde karbonhidratı az tükettiğin zaman insülin seviyen çok fazla yükselmemiş oluyor. Çünkü bunlarda çok fazla şeker yok. İnsülini tetikleyecek herhangi bir madde yok. Dolayısıyla vücudun depodaki yağları enerji olarak kullanabiliyor bu süreçte. Ne yani? Birincisi düşük karbonhidratlı beslenmek. İkincisi egzersiz yapmak. Sen direnç antrenmanı yaptığın zaman, kaslarını büyütmek için zorladığın zaman neydi? Kas glikojene yani şekere ihtiyaç duyuyor. Temel enerji kaynağı şeker. E zaten biz de ne istiyoruz? Kanımızdan şeker gitsin istiyoruz. Şeker gitsin, insülin düşsün, sonra yağ yakmaya başlasın vücut. Bunu istiyoruz biz de. Depolardan kullansın, yağ hücrelerini enerjiye çevirsin istiyoruz. O yüzden direnç antrenmanı yapmak, kaslarını geliştirmeye çalışmak senin insülinini düşürecek ve yağ yakmana inanılmaz derecede katkı sağlayacak. 1. Düşük karbonhidrat. 2. Direnç antrenmanı. Kaslarımızı zorluyoruz. 3. Uyku. Senin uyku da vücuduna herhangi bir besin girmediği için insülinin yerlerde. Neydi? İnsülin olmadığı zaman vücut hemen enerji olarak yağ depolarını kullanıyordu. Sen düzenli olarak her gün 8 saat uyuduğun zaman, aynı saatte yatıp aynı saatte kalktığın zaman, o vücudunun biyolojik saatini mükemmel bir şekilde işlettiğin, çalıştırdığın zaman vücudun yağ yakma makinesine dönüşüyor. Vücut en fazla yağ uykuda yakıyor. Ama uyku derken bu hani bütün gün işte 10'a kadar 12'ye kadar öğlen yatıp işte ben uyuyorum demek değil. Uyku düzen gerektiriyor. Belli başlı hormonlar vücudumuzda, organlar. Bunların bir işletim çalışma sistemi var vücutta. Öyle kafana göre işte ben şu saatte yatayım, şu saatte kalkayım, vücudum bir gün buna alışsın, diğer gün buna adapte olsun şeklinde yürümüyor vücutta işler. Senin kışın akşam 9-10 dedin mi melatonin salgılanmaya başlıyor vücudunda. Uyuman, dinlenmen gerekiyor. 8 saat bu şekilde uykunu alman gerekiyor. Yazın aynı şekilde 10-11 arasında yaz saat uygulamasıyla uyumuş olman gerekiyor. Bu hormonların hepsi birbiriyle bağlantılı, hepsi birbirini tetikliyor. İşte senin melatonin hormonun, uyku hormonun salgılanıyor, sen uyuyorsun, uykuya geçiyorsun, growth hormonun yükseliyor. Growth hormonun yükselmesi için kan şekerinin düşük olması gerekiyor. Kan şekerinin düşük olması için senin zamanında yatman gerekiyor ve yatmadan 2-3 saat öncesinde kesinlikle yemeği, içmeyi bırakman gerekiyor. Su içebilirsin. Daha sonra sen sabah uyandığında gün ışığına bakıyorsun, uyanır uyanmaz özellikle ilk 30 dakika içinde çıplak gözle gün ışığına bakmış olman gerekiyor. Bu senin vücudunu uyandırıyor, kortizolü salgılıyor, kan dolaşımın hızlanmaya başlıyor. Özellikle de işte yürüyüş yapıyorsan sabah kan dolaşımını hızlandıracak çok kısa bir vücut ağırlığıyla squat bile yapabilirsin. Yapıyorsan vücuduna hangi saatte yatması gerektiğini, kalkması gerektiğini, fonksiyon göstermesi gerektiğini, yağ yakması, kas yapması gerektiğini, hormonlarını neye göre ayarlaması gerektiğini öğretmiş oluyorsun. İşte buna circadian rhythm, biyolojik saat deniyor. Vücudunun maksimum seviyede en iyi şekilde fonksiyon gösterdiği belli saatler var. Senin bunlara ayak uydurman gerekiyor. Evet, insüline geri gelecek olursak ne demiştik? Düşük karbonhidrat, ağırlık antrenmanları, kaslarımızı zorluyoruz. Üçüncüsü uyku. Dördüncüsü aralıklı oruç tutma. Nedir aralıklı oruç tutma? Kan şekerimizin düşmesi için vücuda besin girmemesi gerekiyor. Şeker girmemesi gerekiyor değil mi? İnsülinin düşmesi için. Bu yüzden aralıklı olarak oruç tutuyorsun. Bunun birçok yöntemi var uygulayabileceğin. İşte en yaygın olanı akşam 8'de yemeği kesiyorsun. Daha sonra işte uykuya geçtin. Uyandıktan sonra kahvaltıyı atlıyorsun. Öğlen 12'ye kadar 16 saat aç kalmış oluyorsun. 8 saatlik pencerede yemek yiyebilirsin. Yani öğlen 12 ile akşam 8 arasında yemek yiyebilirsin. 16 saatlik pencerede uyku dahil kana şeker sokmuyorsun, su içebilirsin. bu yemek yediğin pencere işte 8 saatlik pencerede de mümkün olduğunca yüksek proteinle beslenmeye çalışıyorsun. Lifi yüksek alıyorsun, yani birçok sebze, meyve tüketiyorsun. Zaten hayvansal protein tükettiğin zaman ister istemez yağ oranında temel yağları da almış oluyorsun vücuduna. Karbonhidratı da mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyorsun. Bu şekilde beslendiğinde vücudundaki insülin seviyesini düşük tutup aralıklı oruç tuttuğunda yine aynı şekilde vücudunu yağ yakma makinesine dönüştürebiliyorsun. Ama bu aralıklı oruç tutmayı her gün mü yapman gerekiyor? Hayır. Şimdi burada uygulayabileceğin birçok yöntem var. Yani yaklaşık 6-7 çeşit aralıklı oruç tutma yöntemi var. En yaygın olanı 16'ya 8, az önce bahsettiğim. İşte Warrior Diet var mesela. Bunda da 20 saate kadar aç kalıyorsun. 4 saatlik yeme penceresinde yemek yiyorsun. O 4 saatlik pencerede öğlen 3 ile akşam 7 arasında oluyor. Bunun dışındaki saatlerde yemek yemiyorsun. Bütün yemeklerini bu 4 saatlik dilime sığdırıyorsun. Onun dışında sadece su içiyorsun. Bir diğer aralıklı oruç tutma yöntemi öğün atlama. İşte sırayla öğün atlayabilirsin. İşte kahvaltıyı atladın, öğlen akşam yedin sadece. Ya da öğle yemeğini atladın, kahvaltıyla akşam yemeğini yedin. Ya da kahvaltıyla öğle yemeğini yedin, akşam yemeğini atladın şeklinde. Yaşam stiline göre bu şekilde, genetik faktörlerine göre yemek atlayarak, öğün atlayarak da aralıklı oruç tutabilirsin. Bazı insanlar sabah kalktıklarında çok aç hissediyorlar. Bunların sabah kahvaltılarını atlamalarını önermem. Akşam yemeklerini atlayabilirler ya da öğle yemeklerini. Bazı insanlar da sabah kalktığında hiç aç olmuyor. Bunlar için kahvaltıyı atlamak gayet güzel bir yöntem. Buradaki temel mantık, öğün atlayarak kendini uzun süreliğine aç bırakmaya çalışıyorsun. Kanına şeker yollamamaya çalışıyorsun. Bu süreçte ne oluyor? Vücudunun insülin seviyesi düşüyor. Enerji olarak vücut fonksiyon göstermeye devam etmesi için depodaki yağ hücrelerini kullanıyor. Ve zaten insülin düştüğü zaman growth hormonu da artmış oluyor. Aynı zamanda kas yapmak isteyen, sadece yağ yakmak isteyenler değil, kas kütlesini arttırmak isteyenler de growth hormonunu arttıracakları için aralıklı oruç tutma yöntemlerini kullanabilirler. Ama bu aralıklı oruç tutma bir diyet gibi her gün uygulanabilecek bir şey değil. Her gün uyguladığında metabolizmanı yavaşlatacaksın. Bu beslenme sisteminden alman gereken faydaları ideal bir şekilde alamayacaksın. Mesela ben kişisel olarak nasıl kullandığımdan biraz bahsedeyim bu aralıklı oruç tutmayı. İşte intermittent fasting olarak geçiyor. Eğer hali hazırdaki kilomu korumaya çalışıyorsam, işte ne kas yapmaya çalışıyorum, ne yağ yakmaya çalışıyorum, mümkün olduğunca bazal metabolizmamın günlük enerji harcama miktarına göre beslenmeye çalışıyorum diyelim. Maintenance kaloriyi almaya çalışıyorum. O zaman intermittent fasting'i şu şekilde kullanıyorum. Normal işte beslenmeme devam ediyorum. Nasıl, yaşam stilim nasılsa, işte sabah, öğlen, akşam, aralarda işte belki meyveler, atıştırmalar vesaire yaptığım bir diyet düzeninde. Diyelim ki bir gün arkadaşlarla bir araya geldik. Çok fazla kalori aldım. İşte alkol içmiş olabilirsin, çok fazla yemek yemiş olabilirsin. Bir şekilde normal beslenme düzenini aştın. Günlük yemen gereken kalorinin üzerinde yedin, çok fazla. Ne yapıyorum? Hemen ertesi gün sabah kahvaltıyı atlıyorum. Ya da işte belki biraz daha fazla aç kalıyorum artık ne kadar kalori aldıysam. Vücudumu dinliyorum bu noktada. 16 ile 20 saat arasında oruç tutuyorum o günün arkasından. Bu şekilde vücudum hemen günlük kalori ortalamasını tekrardan ayarlamış oluyor. Bir gün çok fazla beslenmiş oluyorum. Uzun süre hiç kalori almıyorum. Ortalama yine benim maintenance kalorime geliyor. Bir ikincisi, diyelim ki kas yapmaya çalışıyorum. Bulktayım. Mümkün olduğunca işte maintenance kalorimden daha fazla almaya çalışıyorum. Surplus olarak besleniyorum. O zaman da intermittent fasting'i, yani aralıklı oruç tutmayı, bir nevi bu bulk sürecinin dinlenme periyodu olarak kullanıyorum. Nasıl? Mesela işte bir hafta boyunca, iki hafta boyunca bazal metabolizmamın üstünde beslendim sürekli. Haftada bir gün 16 ile 20 saat arasında oruç tutarak bu süreçte su içiyorum. Vücudumu tekrardan benim alacağım besinlere hassas hale getirmeye çalışıyorum. Yani ufak bir ara veriyorum besine. Tekrardan insülin hassasiyetim artmış oluyor. Çünkü sen bulktayken, bu en yaygın yapılan hatalardan bir tanesi, sürekli olarak daha fazla yemeye çalışıyorsun, daha fazla yemeye çalışıyorsun ama bir süre sonra vücudun bu fazla besine adapte oluyor ve sürekli insülini yüksek salgıladığın için vücutta insülin hassasiyetin azalıyor. Arada bir bu şekilde, işte haftada bir gün, iki gün, artık ne kadar ya da iki haftada bir gün, nasıl, ne zaman ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan vücudunu dinle. Bu şekilde yapacağın 16-20 saatlik oruç tutma kana uzun süre şeker göndermeyeceği için şeker hassasiyetin, insülin hassasiyetin tekrardan artmış olacak. Dolayısıyla bu süreden sonra, o ufak bir aradan sonra yediğin besinleri tekrardan vücudun etkili bir şekilde absorbe etmeye, sindirmeye başlayacak. Bu da senin kas gelişimini olumlu yönde etkileyecek. Yani hem yağ yakımında hem de kas yapımında kullanabileceğim bir yöntem bu. Yine bir üçüncü senaryoda bu diyeti kullanabileceğim, aralıklı oruç tutma yöntemini kullanabileceğim bir üçüncü senaryo. İlk başta maintenance'da kullandım. Yani hali hazırdaki kalorilerimi aynı tutmaya çalıştığım zamanlarda bir gün çok fazla besleniyorsam bir gün oruç tuttum şeklinde. Bir diğeri işte bulk'ta kullandım. Her bir haftada bir, iki haftada bir oruç tutarak vücudumu şeker hassasiyetini tekrardan arttırmaya çalıştım. Üçüncü senaryoda cut yapıyorken, yani yağ oranımı düşürmeye çalışıyorken bazal metabolizmamın, günlük enerji ihtiyacımın bir tık altında beslenmem gerekiyor vücudumdaki yağ hücrelerini enerji olarak kullanabilmem için. Yani kalorik defisitte olmam gerekiyor. Bunu da ne yapıyorum? Yine işte aynı şekilde haftada bir gün iki gün yaptığım oruçlarla yeri geliyor işte öğün atlıyorum. Sabah, öğle, akşam hangisi işime geliyorsa, yaşam stilime hangisi uyuyorsa. Ya da yeri geliyor işte 16-8, yani öğlen 12 ile akşam 8 arasında yemek yiyip işte 16 saatlik oruç tuttuğum en klasik intermittent fasting metodunu kullanıyorum. Ya da çok fazla yemişimdir bir gün tamamıyla warrior diyetini kullanarak 20 saat aç kalıyorum vesaire. Bunlardan herhangi birini kullanarak haftalık tükettiğim ortalama kalori miktarını bazal metabolizmamın, enerji ihtiyacımın bir tık altına çekerek kalori defisitte kalmaya çalışıyorum. Yani gördüğün gibi amacın neyse, isteğin neyse, ne yapmak istiyorsan aralıklı oruç tutma diyetini ona göre kendi hayatına entegre edebilirsin. Burada temel mantık insülin seviyemizi kontrol altında tutmak, yağ depolarını enerji olarak kullanmak. Aralıklı oruç tutma kime göre değil, kimin yapmaması gerekiyor? Eğer zaten hormonal sıkıntıların varsa, işte çeşitli ilaçlar vesaire kullanıyorsan aralıklı oruç tutma sana göre değil. Aynı şekilde yeme bozuklukların varsa, işte çok fazla kilolusundur, oruç tutarak kilo vermeye çalışmak mantıksız. Sen zaten yiyeceği yemeği kontrol edemeyen, işte o açlık durumunu kontrol edemeyen, hormonları zaten dengesiz durumda bir insansan, uzun süre bu şekilde aç kalmak senin bu durumunu daha da kötüye götürecek. Yani biz aralıklı oruç tutmayı böyle aç kalıp kilo vermek için kullanmıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi her gün kullandığımız bir şey değil, arada bir ihtiyacımıza göre, yaşam şartlarımıza göre, amacımıza göre kullanacağımız çok güzel bir unsur. Eğer sen işte ben aralıklı oruç tutayım, deli gibi de antrenman yapayım, bu şekilde hani çok fazla yağ yakmış olurum mentalitesinde düşünüyorsan yanılıyorsun. Bu yöntem sana faydadan çok zarar getirecek. Bu yöntemi ilk kez uyguluyorsan hayatında ilk birkaç gün, hatta belki bir hafta vücudundaki enerji sistemleri değişeceği için böyle bir halsizlik ya da çok fazla bir açlık hissedebilirsin. Ama bir haftadan sonra buna vücudunun alışmış olması gerekiyor. O insülin hassasiyetin gelişmiş olması gerekiyor. Eğer sürekli olarak her aç kaldığında, her oruç tuttuğunda böyle bir ay boyunca, iki ay boyunca halsizlik hissediyorsan mutlaka vücudunda bir şeyler ters gidiyor. Mutlaka bir besin ihtiyacı, yoksunluğu var vücudunda. Kan değerlerine bakmanı, hormonal dengelerini kontrol etmeni, doktorunla görüşmeni öneririm. Çünkü oruç tuttuğunda enerjinin düşmesi bir şeylerin ters gittiğini gösterir. Sağlıklı bir vücut bu oruç tuttuğu süreçte de, yani 16 saat ile 20 saat arasında da gayet enerjik, hatta normalden belki daha enerjik olması gerekiyor. Çünkü vücut hala enerji olarak yağ hücrelerini kullanmaya devam ediyor bu süreçte. Bu aç kaldığın süreçte bol bol su içmek çok önemli. Hem sağlığın için, işte cildin için, hücrelerin için vesaire, hem de senin açlığını bastıracak çok güzel bir besin olacak bu süreçte su. Mümkün olduğunca bol bol su iç. Aralıklı oruç tutmayı düzenli olarak uyguluyorken amacın neyse, işte kas yapmaysa aynı şekilde işte göğsünü, omuzlarını, kollarını ölçerek gelişimini takip edebilirsin. Ağırlıkların nasıl artıyor, gün içindeki enerjin nasıl, aynı şekilde kilo vermeye çalışıyorsan da, yağ oranını düşürmeye çalışıyorsan da mutlaka vücudunla olan ilişkiyi güçlü tutmaya çalış. İşte sabah kalktın, sor kendine, ya işte ben bugün oruç tutacağım, işte kahvaltıyı atladım, işte bol bol su içiyorum, antrenman yapacağım. Antrenmanda enerjim nasıl normale göre? Şöyle bir kıyasla kendine bakalım. Kendinle iletişim halinde ol. Çünkü nasıl hissettiğini algılamanın, uyguladığın şeyin işe yarayıp yaramadığını algılamanın en iyi yöntemi bu. Kendinle konuş. Hani bunu vurgulamak istiyorum çünkü birçok insan enteresan bir şekilde kendine bu soruları sormuyor. Ya işte çalıştırdığım üyelerle orada burada spor salonunda hani sürekli insanların sorduğu sorularda, onların sorduğu soruya karşılık ben de birkaç soru yöneltiyorum. Onların sorusunu daha iyi algılayabilmek, daha iyi yardımcı olabilmek için. Ve sorduğum soruları ilk kez cevapladıklarını görüyorum yüz ifadelerinden. Daha önce bu soruyu kendilerine sormamışlar. Ya mesela diyorum hani tamam bunu yapıyorsun ama işte sabah nasıl hissettin? Yemekten sonra sindirimin ne kadar zaman aldı? Antrenmanda enerjik miydin? Sabah kalktığında nasıldı? İşte akşam rahat uyuyabildin mi? Tuvalete rahat çıkabiliyor musun? Libidon nasıl? Hani bu soruları yönelttiğim zaman gerçekten kendilerine daha önce hiç sormadıklarını bu soruları net bir şekilde anlayabiliyorum. O yüzden mutlaka bu süreçte kendinizle iletişim halinde olun. Çünkü uyguladığınız yöntemin işe yarayıp yaramadığını sizden iyi kimse bilmeyecek. Kas yapmaya çalışanlar hani bu aralıklı oruç tutma yöntemini birazcık ters bulabilir. Hani yemek yemiyoruz, nasıl kas yapacağız falan gibisinden. Ben de bu mentaliteye sahiptim çok uzun süre. Hatta bir öğün bile atlamayı böyle kendime yediremiyordum. Hani olmaz, kas kaybedeceğim falan, strese giriyordum, sinirleniyordum falan öğün kaybettiğim zaman. Ama bu tamamıyla bize öğretilen yanlış bilgilerden kaynaklanıyor. Sen öyle inandığın için öyle hissediyorsun. Aslında gerçek bu şekilde değil. Kas kaybetmek o kadar kolay bir süreç değil. Sen 72 saat falan aç kalman lazım hani gerçekten kas kaybetmen için. Ya da uzun süre aç kalıp çok yüksek şiddette antrenman yapman lazım ki vücudun hani artık kas hücrelerini parçalasın, enerji olarak kullansın falan. Bu şekilde vücudunu aç bıraktığın kısa periyotlar işte 16 ile 20 saat arasında insülin hassasiyetini arttırarak, growth hormonunu arttırarak senin kas gelişimine fayda sağlayacak. Bunun sana hiçbir şekilde kas kaybı olarak bir zararı olmayacak. Yine aynı şekilde aralıklı oruç tutma metodundan maksimum seviyede fayda sağlamak istiyorsan bu süreçte direnç antrenmanı yaptığından emin ol ve uykuna, circadian ritmine, biyolojik saatine harfi harfine uyduğunda, aynı saatte yatıp aynı saatte kalktığından emin ol. Çünkü bunları yaptığın zaman aralıklı oruç tutma sana bahsettiğim faydaları getirecek. Hormon isimlerinden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü bu tarz yabancı isimleri duyduğu zaman insan böyle algısı kapanıyor. Çünkü ben de işte doktorları vesaire dinlerken çok fazla yabancı terim duyduğum zaman algım ister istemez kapanıyor. Ama bir yandan da yavaş yavaş bahsedip tekrarında açıklamayı yapmak istiyorum. Bunları da öğrenin. İnsülini artık anladığımızı düşünüyorum. İnsülin yüksek olduğunda vücut yağ yakmayı durduruyor. Şimdi insülin düşük olduğunda growth hormonu, büyüme hormonu artıyor. Daha fazla salgılanıyor. Vücutta artıyor miktarı. Ve glikogon. Glikogon da insülinin tam tersi gibi düşün. İnsülin düşük olduğunda glikogon yükseliyor. İnsülin yüksek olduğunda glikogon düşüyor. Glikogon da ne? İşte senin o yağ hücrelerini enerji olarak kullanmanda yardımcı olacak hormon. Bunların ikisi de pankreas tarafından salgılanıyor. İnsülin de glikogon da. Bunu böyle işte ışığın açıp kapatma düğmeleri gibi düşün. Yemek girdiği anda insülin açılıyor. Kan şekeri düştüğü anda glikogon aktif oluyor. Bunların ikisinin aynı anda aktif olması imkansız gibi bir şey. Çünkü insülin kandaki şekeri depolamaya yönelik çalışıyor. Glikogon da senin depolarındaki yağ hücrelerini parçalayarak vücutta enerji olarak kullanımını destekliyor. Şimdi bir diğer kardeş hormonlar leptinle grelin. Bunlar da tokluk açlık hormonu. Basit bir şekilde sen yemek yedin, tok hissediyorsun değil mi? Bir şey yiyesin gelmiyor. İşte vücutta o ara leptin, tokluk hormonu yüksek seviyede salgılanıyor. Senin öyle hissetmenin sebebini sağlayan şey leptin. Grelin aynı şekilde. Aç hissediyorsan, miden kazınıyorsa grelin hormonu vücutta yüksek bir şekilde salgılanıyor. Şimdi bu tokluk ve açlık hormonlarını vücutta tetikleyen belli başlı mekanizmalar var. Yani sen aslında kendini kandırabilirsin. Çok fazla yemeden tok hissedebilir. Aynı şekilde açlığını bastırabilirsin vücutta. Nasıl yapacaksın bunu? Yüksek proteinli ve lifli beslendiğin zaman vücutta leptin hormonu daha fazla salgılanacak. Çok fazla şeker almamış olmana rağmen tok hissedeceksin. Vücudun canın bir şey istemeyecek. Ama yani hiç mi karbonhidrat yemeyeceğiz? Evet, mutlaka tabii ki de karbonhidrat yiyeceğiz. Glikojeni bir şekilde almamız gerekiyor. Ağırlık antrenmanlarımızın zaten temel enerji kaynağı, kasın temel enerji kaynağı glikojen. Onun yapı birimi glikoz. Fakat karbonhidratı tek başına aldığın zaman kan şekeri çok fazla yükseliyor. Bu yüzden sen karbonhidrat yerken mutlaka yanında protein ve sebze yediğinden emin olman gerekiyor. Bunların hepsini aynı anda yediğinde kan şekerinin çok fazla yükselmeden hem tok hissedeceğini hem de antrenmanların için gerekli enerjiyi sağlayacağını göreceksin. Karbonhidrat tek başına alındığı zaman işte tek başına oturdun pizza yedin, patates yedin, işte şekerli içecekler yedin, içtin falan. Kan şekerin çok fazla yükselecek, çok hızlı düşecek. Grelin hormonu çok fazla artacak vücudunda. Yani böyle deli gibi sürekli bir şeyler yemek isteyeceksin. O yüzden yediğin şeylerle birlikte protein ve sebze yemen çok önemli. Şimdi aralıklı oruç tutmanın etkilerinden, güzelliklerinden bahsettik ama şunu not düşmek istiyorum. Hani bu kaçmasın arada. Hani ben istediğimi yiyeyim, haftada bir gün iki gün oruç tutayım. Bu şekilde anlattığım faydalardan, işte yağ yakım faydalarından falan yararlanayım şeklinde düşünüyorsan şunu unutma, her zaman vücudumuzun yağ yakabilmesi için bizim vücudumuzdaki enerji dengelerinin İşte daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim. İdeal seviyede olması gerekiyor. Nasıl? İşte matematik, giren çıkan değil mi? Vücuduma ne kadar besin girdi haftalık, ne kadar besin girdi günlük, ortalama olarak kaç kalori tüketiyorum, bazal metabolizmam, vücudumun işletim sistemi ne kadar hızlı çalışıyor, onun üzerine ne kadar aktivite yapıyorum, işte ağırlık, yürüyüş, o bu. Bunları hesapladığın zaman giren çıkandan, yani ben yaktığımdan daha fazla enerji alıyorsam, istediğim kadar oruç tutayım, kilo vermem mümkün değil. Hani bunu her zaman aklınızın bir köşesinde bulundurun. Temel enerji kanunu her zaman geçerli. Eğer yemeği çok fazla seven bir insansan, sisteme sürekli enerji giriyorsa dışarıdan, senin bazal metabolizmanı hızlandırman lazım. Vücudunun işletim sistemi, onu yakma sistemi artması gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorsun? Kas kütleni arttırarak. Vücudunda inşa ettiğin her 1 kilo kas kütlesi sana ekstradan 200-300 kalori hiçbir şey yapmıyorken yakmaya fırsat sağlayacak. Bazal metabolizman, işletim sistemin hızlanacak. Dolayısıyla yediğin besinleri çok daha hızlı bir şekilde, etkili bir şekilde tolere edebilir hale geleceksin. Bütün yöntemleri denemene rağmen vücudundaki fazla kilolardan bir türlü kurtulamıyorsan mutlaka hormon testi yapman gerekiyor. Dünyada uygulayabileceğin her şeyi uygula, bütün mantıklı şeyleri uygula. Eğer hormonların dengesi ideal seviyede değilse vücudundaki komünikasyon da ideal seviyede olmayacak. Vücudun senin yaptığın şeyleri tabiri caizse yanlış yorumlayacak. Hiçbir zaman elde etmek istediğin sonucu elde edemeyeceksin. O yüzden her şeyden önce senin hormon sağlığını ideal şekilde sağlaman gerekiyor. Bunun için kan testi yap, doktorunla görüş. Eğer belli başlı besinlerde eksikliğin varsa, kanında belli başlı besinler azsa, bunları supplementler aracılığıyla, ilaçlar aracılığıyla ya da doğal besinler aracılığıyla alabiliyorsan almaya çalış. Direnç antrenmanı yap, vücudundaki ihtiyacı arttır, kas kütleni geliştir. Ve son olarak uyku düzenine her gün belli saatte yatıp belli saatte kalkacak şekilde düzenli olarak istisnasız bir şekilde uyumaya çalış. Çünkü hormonlarını düzenleyecek en önemli etkenlerden bir tanesi uyku. Zaten sadece uykuya yönelik kas gelişimine, yağ yakımına nasıl katkı sağladığıyla alakalı bir bölüm çektim. O bölümü de izleyebilirsin. Yağ yakımının en büyük düşmanı atıştırmalar. Bak, gün içinde hiçbir şey yeme, tamam mı? Doğru düzgün işte beslenme falan. Ama sürekli olarak sık sık ağzına bir şeyler atıştır. Çünkü bu büyük bir kısmın yaptığı hatalardan bir tanesi. Ya ben yemiyorum ki diyor. Hani doğru düzgün yemiyorum ben zaten. Niye kilo alıyorum anlamıyorum diyor. Kan şekerinin düşmesine hiç izin vermiyorsun ki. İşte sürekli olarak ağzına bir lokma atıyorsun, kan şekeri yükseliyor. İşte bir saat sonra bir daha, bir saat sonra bir daha. Bir daha. Vücudun yağ yakma moduna geçmesine bir türlü izin vermiyorsun. Adam akıllı yemeğini ye, karnını doyur. Ondan sonra 4 saat, 5 saat. Ne kadar kalman gerekiyorsa tekrar acıkana kadar ağzına bir şey sokma, kan şekerini yükseltme. Su içebilirsin, bol bol su iç bu arada. Fakat şekerini yükseltme, insülin yükseldiği anda anlattığım gibi yağ yakımın duracak. Ve zaten işin hani garip tarafı mı diyeyim artık, komik tarafı mı diyeyim şu. Şimdi Ahmet, Ayşe işte o profil kimse çok az yediğini iddia ediyor. Gerçekten de evet çok az yiyor. Ama zaten çok az yediği için vücudunda grelin, o açlık sürekli yüksek. Sürekli atıştırmak durumunda kalıyor yeteri kadar beslemediği için vücudunu. Yani sen tek öğünde çok yemekten, kendini beslemekten korkuyorsun. Ama baktığın zaman bütün gün bir şeyler atıştırmış oluyorsun ağzına. Bir tane bisküvi paketini açıyor. İşte o 5 dakikada bir ağzına bir tane atıyor. O bitiyor, başka bir şey açıyor işte atıyor. Baktığın zaman belki çok fazla kalori almamış oluyor. Metabolizmasının çok altında beslendiği için metabolizması yavaşlıyor. Ve aldığı kalorilerin makro değerlerine baktığın zaman işte ne yemiş? Bisküvi yemiş. Ne var onun içinde? Protein mi var? Karbonhidrat var, yağ var. Düşük protein aldığı için kas kütlesini de kaybediyor. Kas kütlesini kaybettikçe zaten metabolizması yavaşlıyor, kemik yoğunluğu azalıyor, hareket kabiliyeti azalıyor. Gün içindeki enerji seviyeleri düşüyor. Uyku kalitesi bundan olumsuz şekilde etkileniyor. Ve bunu uzun süre tekrar ettiği zaman da skinny fat dediğimiz işte hem zayıf hem yağlı bir birey haline dönüşüyor. Kendini bu cycle'dan kurtarmak istiyorsan, bu bataklıktan çıkmak için adam akıllı yüksek proteinli beslen, kendini doyur, yemeklerin arasında oruç tut, ağzına bir şey sokma, kan şekerini yükseltme, bol bol su iç, düzenli direnç antrenmanı yap ve uykuna dikkat et. Supplement şirketlerinin bize anlatmış olduğu bir diğer yalan, buna da değinmeden geçmek istemiyorum. Her 4 saatte bir vücuduna protein sokmak zorundasın. Yoksa işte kas kaybedersin, kas gelişimi sekteye uğrar vesaire. Birçok araştırmaya sponsor oluyorlar. Zaten bunlar milyar dolarlık şirketler arkadaşlar. Hani parayla bilimsel araştırmalar yaptırıp kendi sattıkları ürünü matah göstermeye çalışıyorlar piyasada. İşte protein barlar, protein cipsler çıktı. Şimdi protein popcorn, protein tozu, antrenman öncesi, sonrası, yatmadan önce, kalktıktan sonra, sıçmadan önce, ya o kadar fazla artık supplement, proteinli supplementler çıktı ki. Senin her saatte bir, her işte olaydan önce, aktiviteden önce bir şekilde protein tüketmeni söylüyorlar. Bu ürünlerini kullanman gerektiğini söylüyorlar. İşte yağ yakıcıları olsun busu. Böyle bir şey yok. Sen her gün hedeflediğin kilonun iki katı kadar protein tükettiğin sürece öyle zırt pırt işte supplement tüketmene falan filan gerek yok. Doğal besinlerden mümkün olduğunca protein miktarını yüksek tutmaya çalış. E tabii tek öğünde yiyebileceğin belli bir protein miktarı var. İşte bir öğünde 100 gram protein yemen mümkün değil. Vücudunun belli bir sindirim kapasitesi de var. İşte kilona göre, genetik yapına göre, artık bilmiyorum spor geçmişine göre, kas yapına göre tek öğünde sindirebileceğin belli bir protein miktarı var. İşte bu kadınlarda 30 grama kadar düşebilir, erkeklerde 60 grama kadar çıkabilir tek öğünde. E senin günlük alman gereken miktarı da atıyorum 150 gram olarak düşünürsek, her öğünde belli miktar protein tüketmen gerekecek. Bu ulaşman gereken miktara doğal besinlerden ulaşamıyorsan protein tozuyla takviye yapman mantıklı olur. Fakat sen doğal besinleri protein tozlarıyla, işte protein barlarla değiştirmeye çalışıp bu rakama bu şekilde ulaşmaya çalışıyorsan, proteinin anlattığım faydalarından çok da yararlanacağının sözünü veremem sana. Günlük 1-2 ölçekten fazla alacağın protein çok da sana bir fayda sağlamayacak. Mümkün olduğunca doğal besinlere odaklan. Tireoid hormonu mesela. Tireoid hormonun yeteri kadar salgılanmıyorsa vücutta çok fazla kilo almaya başlayacaksın. Çok kolay kilo almaya başlayacaksın. Aldığın kiloları vermen gittikçe zorlaşacak. Tireoid bezlerin yeteri kadar etkin çalışmıyorsa. Aynı şekilde tireoid bezlerin gereğinden fazla çalışıyorsa, İşte düşük çalışmasına hypothyroid, yüksek çalışmasına hyperthyroid deniyor. Bunu kan değerlerinde T3 ve T4 değerleri olarak görebilirsin. Zaten doktorun sana açıklayacaktır bunu. Tireoid bezlerinin çok fazla çalışması da senin kilo almanı engelleyecek. Aşırı zayıf ya da aşırı kilolu olmanın, o iki ekstremde olmanın sebeplerinden bir tanesi de tireoid bezlerinin ideal bir şekilde çalışmaması. Bunu vurgulamak istiyorum çünkü benim çalıştırdığım üyelerden, yine mesela eskilerden 2-3 yıl öncesinde, ya adamla her şeyi yapıyoruz. Yani istediğin kadar ağırlık antrenmanı, diyet, o bu, istediğini yap. Bir gram sonuç alamıyoruz. Yani bir adım ilerleyemiyoruz. Ben kendimden şüphe ediyordum. Ya acaba hani ben mi bilmiyorum bu işi? Yani ne oluyor? Ne deniyorsak olmuyor? Neden? Hani sürekli araştırıyordum, ediyordum. O zamanlar tabii çok fazla böyle hormonlarla ilgili araştırma yapmıyorum. Bilmiyorum çok fazla içeriğini. Sağlıksal bir sıkıntısı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü hani aynı şeyleri onlarca kişi üzerinde uyguladığımızda sonuç alıyorken, hani bu kişinin sonuç almaması hormonal dengesizlik yaşadığını gösteriyor zaten. Ama hani tam olarak hangi hormonun neden etki ettiğini, neden bu şekilde olduğunu tam olarak algılayamıyordum. Hani sürekli doktora gitmesi gerektiğini falan tavsiye ediyordum. Sonra işte bir gün kan testi yaptırdı, ama kan testi yaptırırken de hani her değere bakmıyorlar. Senin öncesinde söylemen gerekiyor, işte şuna bak, buna bak, testosterona bak, östrojene bak, free testosterona bak, tiroide bak falan. Bu şekilde geniş kapsamlı bir kan testi yapıldı. Sonra tiroid bezlerinin yeteri kadar iyi çalışmadığı ortaya çıktı. Ne demiştim az önce? Tiroid bezleri yeteri kadar iyi çalışmadığında kilo vermek gittikçe zorlaşır. Aksine yediğin şeylerin vücutta yağ olarak depolanma ihtimali çok daha fazla artar. Mesela bu bilgiyi o adam sayesinde öğrenmiştim. İşte sonra hap kullanmaya başladı, tedaviye başladı. İşte tireoid bezleri tekrardan ideal seviyelere yavaş yavaş aylar içinde çıkmaya başladı. Çıkar çıkmaz çok hızlı bir şekilde kilo verdi mesela. Yani hormonal seviyelerin çok önemli. Eğer vücudunda bir hormon yeteri kadar salgılanmıyorsa, görevini yerine getirmiyorsa bütün sistem alt üst oluyor. Bu noktada vegan diyet hakkında da kısaca bir yorum yapmak istiyorum. Vegan diyet protein açısından çok zayıf bir diyet olduğu için, tabii ki tamam hani işte mercimekten, bezelyeden, ondan bundan protein, bitkisel protein almaya çalışıyorsun. Fakat aynı proteini hayvansal gıdalardan aldığında çok daha az eforla çok daha fazla ve kaliteli protein aldığını zaten biliyoruz. Sen hayvansal proteinleri diyetine sokmadığında işte 100 gram etten alacağın faydayı bitkisel proteinlerden almak için çok fazla, yaklaşık 3-4 katı işte mercimek yemen gerekiyor, bezelye yemen gerekiyor. Bu da sindirim kapasiten için mümkün değil. Hani çok bu kadar fazla yediğinde zaten sindirimle alakalı sıkıntılar çekmeye başlayacaksın. Aynı zamanda vegan diyet çok fazla şeker ağırlıklı olduğu için, çok fazla karbonhidrat tarzı besinler tüketmek zorunda olduğun için insülin seviyen de sürekli yüksek olacak, yağ yakımın gittikçe zorlaşacak. O yüzden vegan diyet son 100 yılda popüler olmuş bir diyet. İnsanoğlunun doğasına aykırı bir diyet. Bu diyeti takip eden insanlara saygım var fakat sağlıklı bulmuyorum. Yüzyıllardır biz avlanan et yiyen canlılarız. Hani insanlık tarihinin çok büyük bir kısmı, %98'lik kısmı bu şekilde gelmişken, yaşamışken hani son 100 yıllık kısmında böyle bir akımın ortaya çıkması geçici bir hevesten başka bir şey değil. Uzun vadede ciddi sağlık sıkıntılarına problem olacak. Benim görüşüm bu yönde. Zaten evrimde her zaman bu tarz akımlar zaman zaman olmuş. Fakat her zaman söylüyorum, evrimde zayıflara yer yok. Doğana aykırı hareket ettiğinde bir süre sonra sistemden elenmek zorunda kalacaksın. Bu yüzden diyetinize mutlaka hayvansal proteinleri sokun. Sebze, meyve mutlaka tüketin. Yüksek lifli beslenmeye çalışın. Topraktan çıkan karbonhidratları tüketmeye çalışın. İşte patatestir, pirinçtir, soğandır vesaire. Aynı zamanda bölümün başında bahsettiğim gibi beslenmenin kişisel olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bağırsaklarımızdaki profil çeşitliliğini her zaman aklınızın bir köşesinde tutun. Glukoz monitörlerini, işte o cihazları takarak kan şekerinin yediğin besinlerden nasıl etkilendiğini algılayıp ona göre beslenmeni çeşitlendirebilirsin. İçgüdüsel olarak sağlıklı bir şekilde, kendine en uygun bir şekilde beslenmek istiyorsan çocukluğundan bu yana tükettiğin besinlere odaklan. Çünkü bakteri profilin onlara göre şekillendi. Bir de kısaca şeker hastalarının çeşitliliğinden bahsedelim. İşte bir type 1 var, bir de type 2 var. Diabetic disease. Birinci tip şeker hastalığı genellikle genetik oluyor. Tabii ki sonradan da çevresel faktörlerin etkisiyle geliştirilmiş bir hastalık olabilir. Fakat ağırlıklı olarak genetik faktörlerden kaynaklanıyor. Vücudun doğal olarak insülin salgılayamıyor. Yeteri kadar insülin salgılayamıyorsun. Dolayısıyla yediğin besinler vücutta etkili bir şekilde absorbe edilemiyor, sindirilemiyor. İnsülin olmadığı için depolanamıyor enerji olarak. Bu yüzden bu hastalar dışarıdan insülin enjekte etmek durumunda kalıyorlar. Bir de aynı şekilde tip 2 var. Bu hastalık da vücudun insüline karşı uygulamış olduğu dirençten kaynaklanıyor. İnsülin direnci deniliyor buna. Ya da işte bu tarz tip 2 diyabetik hastalığı teşhisi konmuş kişilerin vücutlarında yeteri kadar İnsülin salgılanmıyor da olabilir. Bu şeker hastalığı büyük ölçüde genetik değil, yaşamsal faktörlerden kaynaklanıyor. İşte sürekli karbonhidrat ağırlıklı beslenerek, sürekli geç saatte yiyerek, egzersiz yapmayarak, kas kütlemizi yeteri kadar arttırmayarak, pasif hareketsiz bir yaşam sürerek bu tarz şeker hastalığına yakalanma ihtimalimiz artıyor. Bu vücudundaki mekanizmanın sonradan bozulması sonucunda gerçekleşiyor. İşte sen sürekli kan şekerini yükseltmeye çalıştığında, İnsülin sürekli salgılandığında bir süre sonra o insülinin hassasiyetini bozmuş oluyorsun vücutta. Ne oluyor? Sen yediğin zaman bir süre sonra artık insülin yükselmemeye başlıyor. Sana direnç uygulamaya başlıyor. Her ne kadar tip 1 genetik olsa da iyileştirilmesi gerçekten zor bir hastalık olsa da tip 2 iyileştirilmesi çok basit. Egzersizin, uykunun, işte beslenmenin, aralıklı oruç tutmanın vesaire az önce anlattığım faktörlerin hayata entegre edilerek İnsülin hassasiyetini tekrardan arttırmak, hormonal seviyeleri dengelemek, normalleştirmek mümkün. Bu vücudumuzdaki enerji depolama sistemini şöyle basit bir örnekle açıklamak istiyorum. Şimdi vücudumuza şeker girdi. Bu şeker girdikten sonra insülin arttı. İnsülin bu şekeri glikojen olarak kasta, işte karaciğerde depoladı. Fazlasını da yağ hücresi olarak depoladı. Şimdi bizim bu depolanan enerjiyi vücudumuzda tekrardan parçalayıp aktif hale getirmek için şöyle bir örnek düşünebiliriz. Şimdi bizim bu glikojen depolarımızı buzdolabı olarak düşün. Yağ depolarımızı da dondurucu olarak düşün. Şimdi dondurucu uzun süredir vücudumuzda depolanan yağ hücrelerini temsil ediyor. Buzdolabı da geçici süreliğine kasta, işte karaciğerde depolanmış glikojeni temsil ediyor. Glikojen çok daha kolay bir şekilde enerjiye çevrilebilecek bir depo. Değil mi? Buzdolabından bir şey alıp hemen yiyebilirsin. Açılmasını beklemene gerek yok. Ama dondurucu hem bir şeyi aldığın zaman işte buzu açılması lazım vesaire, hem de genellikle evin işte köşesinde üzerine masa örtüsü örtülmüş, vazo konmuş, çiçek konmuş, biraz daha erişimi uzak bir elektronik cihaz değil mi? Yağları da böyle düşün. Yani yağların enerji olarak kullanılması çok fazla kolay değil, biraz uzakta. Yağların enerji olarak kullanılabilmesi için, bizim deep freeze'den bir şeyler alabilmemiz için dondurucudan, buzdolabının boş olması gerekiyor. Yani bizim glikojen depolarımız boş olduğu zaman biz enerji olarak yağ kullanabiliyoruz. Glikojen depoları nasıl boşalıyor? Sen sisteme şeker sokmadığın zaman, çok fazla karbonhidrat ağırlıklı beslenmediğin zaman glikojen depoları boş. Ama bana hala enerji lazım çünkü vücudumda hareket devam ediyor. Direnç antrenmanı yapıyorum, ağırlık kaldırıyorum. Ne oluyor? Buzdolabımız boş olduğu için, glikojen depoları boş olduğu için vücudumuz direkt dondurucuya yöneliyor. Yağ depolarından kullanmaya başlıyor. Şimdi bizim yiyeceğimiz besini buzdolabından mı alacağımız, dondurucudan mı alacağımıza karar veren mekanizma insülin. İnsülini annen gibi düşünebilirsin. Vücudumuzda insülin çok fazla yüksek olduğu zaman biz dondurucudan bir şey kullanamıyoruz. Çünkü buzdolabından kullanmamız gerekiyor. Buzdolabı dolu. Buzdolabını boşaltmak için neye ihtiyacın var? Evde çok fazla çocuğa ihtiyacın var. Çocuklar da direnç antrenmanlarını, kas kütlesini, kas hücrelerini temsil ediyor. Senin kas kütlen ne kadar fazla olursa evde o kadar fazla çocuk var, o kadar dolap hızlı boşalır. O şekilde düşün. Dolap ne kadar hızlı boşalırsa senin dondurucuyu boşaltman, yağ depolarını enerji olarak kullanman da o kadar muhtemel olacak. Senin vücuduna şeker girdiği anda pankreas bunu algılıyor. Hemen insülin salgılamaya başlıyor. İnsülin kanda bu senin yolladığın kandaki şekere tutunarak doğruca hücreye gidiyor. Hücrenin kapısını çalıyor. Hücre eğer o şekere insülin bağlanmışsa kapıyı açıyor. Hücrenin içine şeker insülinle birlikte giriyor ve biz bunu enerji olarak kullanmaya başlıyoruz. Bu senaryoda hücrenin enerji kaynağı glikojen. Ama şimdi kanda çok fazla şeker varsa, pankreas sürekli insülin salgılıyorsa, insülin ihtiyacı olan enerjiyi aldıktan sonra tekrardan pankreasa bir sinyal gönderiyor. Mesajla birlikte diyor ki tamam ben glikojeni aldım, enerjiyi aldım, artık insülini kesebilirsin. Şimdi vücudumuzda böyle bir iletişim mekanizması var. Şeker geldi, pankreas bunu algıladı, insülini arttırdı, insülin şekere bağlandı, hücrenin kapısını çaldı, daha sonra hücreye yeterli enerjiyi sağladı, hücre tekrardan pankreasa tamam dur dedi, insülini bırak dedi, artık kes, istediğim enerjiyi aldım, daha sonra vücut fonksiyon göstermeye başladı. Bu şekilde sağlanan geri bildirim mekanizması bizim yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmemize yardımcı oluyor. Şimdi type 2 şeker hastalarında şöyle bir senaryo ortaya çıkıyor. Pankreas insülini salgıladı, insülin hücreye gitti, kapıyı çaldı ya. Şimdi bu noktada hücre tekrar pankreasa insülini durdurması sinyalini yollamıyor. Zaten şeker hastalığının özeti bir nevi bu. Vücut insülin salgılamaya sürekli devam ediyor. Kanda insülin çok fazla yükseliyor. Bu olaya da insülin direnci diyorlar. Bu olayı çözmek için senin hücrenin enerji ihtiyacını arttırman gerekiyor. Hücrenin o şekere aç olması gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorsun? Direnç antrenmanlarıyla kas kütleni arttırdığın zaman vücut hücre şekere aç hale geliyor. Sen sürekli kana şeker yollarsan ama hücrenin enerji ihtiyacını arttırmazsan tabii ki de bir süre sonra direnç uygulayacak o hücre. Bu sefer vücudundaki iletişim sistemi bozulmaya başlayacak. Vücudun gereksiz yere bir sürü insülin üretmeye başlayacak ve sen hızlı bir şekilde yağlanmaya başlayacaksın. O yüzden vücuduna soktuğun şekerle üretmiş olduğun enerji ihtiyacının birbiriyle uyumlu olduğundan emin ol. Diğer bir deyişle yediğin kadar hareket et. Vücudunda insülin direnci oluştuğu zaman, kanda insülin miktarı çok fazla olduğu zaman ne oluyor? İşte sürekli halsiz hissediyorsun, iştahın gereksiz bir şekilde artıyor, sürekli tuvalete çıkmak istiyorsun, enerjin düşük oluyor, böyle beynin sürekli brain fog dedikleri parçalı bulutlu. Daha sonra hücre kapılarını kapattığı için, direnç oluştuğu için yeteri kadar amino asitleri vücudun absorbe edemiyor. Kasların zayıflamaya başlıyor. Kasların zayıfladıkça kemiklerin bundan olumsuz yönde etkileniyor. Genel enerji seviyen düşüyor. Hareket kabiliyetin azalıyor. Gittikçe yağlanıyorsun. Yağlandıkça hareket kabiliyetin daha da azalıyor. Psikolojin bundan olumsuz yönde etkileniyor. Çevrendeki insanlara daha aksi davranmaya başlıyorsun. Sosyal ilişkilerin olumsuz yönde bu durumdan direkt olarak etkileniyor. Gördüğün gibi çok hızlı bir şekilde bataklığa doğru sürükleniyorsun. Bu durumdan kurtulmanın en etkili ve basit yöntemi tek cümleyle kan dolaşımını hızlandırmak. Kanın hareket etmesi gerekiyor. Bu kadar basit. Kan dolaşımını nasıl hızlandırabilirsin? İşte yürü, ağırlık antrenmanı yap. Bir şekilde hareket et, kolun bacağın oynasın, kan dolaşımın hızlansın. Çünkü vücutta anlattığım bu iletişim sistemi kan dolaşımı hızlandığı sürece çalışacak. Kan dolaşımı yavaşladığı anda, sen pasif yaşama geçtiğin anda bu iletişim de sekteye uğrayacak, vücudunda birçok problem ortaya çıkacak. Biz hareket etmek için evrilmiş, yaratılmış canlılarız. Oturmak, yatmak, uzun süre hareketsiz kalmak bunlar senin doğana aykırı şeyler. Ve günümüzdeki yaşam sürekli bizi buna doğru itiyor. Sürekli hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik teknolojik gelişimler oluyor. Ne kadar az hareket edebiliriz, ne kadar az yoruluruz, ne kadar az çalışırızın peşine düşmüş durumdayız. Farkında değiliz ama sonumuzu getirecek olan şey de bu. Son olarak söylemek istediğim bir şey. Bu bölümü burada bitireceğim. Sağlıklı olmak için kilo vermeyin ama kilo vermek için sağlıklı olmaya çalışın. Ne demek istiyorum? Yani sen kilo vermeye çalışınca, kilo vermek için uğraşınca sağlıklı olmayacaksın. Bütün fokusun bu olursa hızlı bir şekilde kilo vermek, hatta büyük ihtimalle sağlığını kaybedeceksin. Senin amacın hızlı bir şekilde kilo vermeye odaklanmaktan ziyade sağlığını iyileştirmek, hormonal dengelerini korumak, direnç antrenmanı yapmak, uykuna dikkat etmek vesaire vesaire. Sen sağlıklı olmaya çalıştığında zaten bunun yan etkisi kilo vermek olacak. Bunu unutmayın çünkü bu yapılan en yaygın hatalardan bir tanesi. Herkes çok hızlı bir şekilde kilo verirken sağlıklarını kaybediyorlar, hormonal dengelerini bozuyorlar. Birçok kalıcı rahatsızlıklar, sakatlıklar geliştiriyorlar. Sonuç odaklı hareket etmeyin. Sağlıklı yaşamı hayatınızın bir parçası haline getirdiğiniz zaman zaten bunun yan etkisi kilo vermek olacaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol hareketli haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.